Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyareti tamamladı. Ekonomik ve siyasi birçok konunun gündemde olduğu ziyaretin satır başları da hayli konuşulacak cinsten. Bizler de konuğumuz Profesör Doktor İlhan Uzger'le Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin satır başlarını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum hocam. Erdoğan Amerika'ya gitti. Amerika'ya gidişinde nasıl bir beklentisi vardı? Beklentilerini karşılayabildi mi? Ne umdu, ne buldu? Öncelikle bununla bir başlayalım.
Şimdi bu Birleşmiş Milletler'in her Eylül ayında açılış toplantısı. Dolayısıyla buradan hani büyük bir beklenti olmaz zaten. Hani en büyük beklentisi Erdoğan için her yıl aynı şeyi yapıyor. Hani Biden'la görüşebilmek, yani şu an Erdoğan Amerika'ya gitti mi aklındaki en büyük beklenti bir, yani Biden'la görüşmek, bir fotoğraf vermek yani, ve işte bir dünya lideri görüntüsü çizmek. Hatta bunu özellikle de gidiyor Erdoğan, seviyor Birleşmiş Milletler açılışına gitmeyi, hiç aksatmıyor. Yani iki eli şeyde olsa koşarak Eylül ayında her yıl Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Orada konuşma yapıyor. Onu da kendi şeyi, medyası, hani dünyaya ayar veren lider. O görüntü hoşuna gidiyor. Yani böyle şeyden çekiyorlar, arkadan çekiyorlar. Bütün bir salon görünüyor ve Erdoğan konuşuyor. Sanki dünyada bir tek Erdoğan bunu yapabiliyormuş gibi bir hava yaratıyorlar. Sonra orada birkaç liderle görüşüyor. Onu da işte dünya çapında bir lider, herkes onun ayağına geliyormuş hissini yaratıyorlar. Şimdi eğer Biden'la görüşme beklentisi varsa, ki olduğunu biliyoruz, bu olmadı. Yani Biden'la görüşemedi. G20'de de muhtemelen bir koridorda kıstırdı Erdoğan Biden'ı. Ayaküstü biri ona işte F-16 ne olacak dedi, diğeri de İsveç ne olacak dedi. Öyle geçip gittiler. Bu kısmı hani gerçekleşmemiş gibi görünüyor beklentinin. Diğer beklentisi ise sanırım Amerikan hakim sınıflarına Erdoğan yeni bir mesaj vermeye çalışıyor. Güven tazelemeye çalışıyor. Yani ekonominin bazı yönlerden sıkıntıları var, biliyoruz. Yani sermaye girişi yok Türkiye uzun süredir. Sermaye çıktı Türkiye'den, yabancı sermaye daha doğrusu. Şimdi bunu geri kazanmaya çalışıyor. Biliyorsunuz işte Körfez'i gözüne kestirdi. Fakat ne Körfez'den ne de Batı'dan beklediği kadar sermaye girişi olmadı. Yani mesela Mehmet Şimşek bir Körfez'de, bir New York'ta finans kuruluşlarıyla görüşüyor. Sıcak para girmesi lazım. Hani doğrudan yatırım zaten sıkıntılı. İşte Elon Musk'la görüştü, fabrika kur bizde falan diye. Yani bu zaten düşük ihtimal, ama hiç olmazsa hani borsaya para girsin, şirket alsınlar, yani dolar girsin istiyor. Bunun için iki hamlesi oldu. Bir, iş adamlarıyla görüştü. Hani bir toplantı organize edildi. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği aracılığıyla. İkincisi de Batı çevrelerine ve Amerikan çevrelerine güven verebilmek için Yahudi lobilerinin önde gelen isimleriyle tekrar görüştü. Bunu zaman zaman yapıyor. Sıkıştıkça hani Erdoğan'ın böyle bir esneme payı var diyeyim. Hani seçmeni de bunu umursamıyor. Mesela haber bile yapmıyorlar. Bunu şeyden, gözden kaçırıyorlar. O yüzden tekrar hani Batı'yla ilişkileri yeni bir yoluna koymaya çalışıyor. Bu seçimlerden önce başladı aslına bakarsanız. Ben bunu 2021'e kadar geriye uzatıyorum aslında, geriye götürüyorum diyeyim. Seçimlerde bu belli oldu ve seçimlerden sonra da devam ediyor. Yani kabinedeki değişiklikler de aslında bu yöndeydi. Yani daha çok hani Soylu'nun tasfiye edilmesi, Mehmet Şimşek'in maliyenin başına getirilmesi, Merkez Bankası'nın başına Gaye Özkan'ın getirilmesi, İbrahim Kalın'ın MİT müsteşarı yapılması falan. Hani bu batıya açılma politikasının parçaları, kurumsal parçalarıydı. Şimdi doğrudan kendisi de hani iktisaden ve stratejik olarak, yani bu şeyi çok kullandılar. İsrail ile ilişkileri, Netanyahu ile görüştü ve Yahudi lobisi, iki koldan gittiler. Kısmen başarılı oldular, onu söyleyeyim. Yani Amerika Biden yönetimi seçimlere karışmadı, müdahale etmedi. Bu da Erdoğan'ı şey yaptı, rahatlattı, elini güçlendirdi.
Hocam peki şunu da sormak istiyorum. G20 zirvesinde sanki Türkiye'nin dışlanmışlığını biz seziyorduk. Türkiye dışlandı mı, kendini kabul ettirmeye çalışıyor mu? Bu kabul ettirişi sağlayabildi mi Amerika'daki temaslarının ardından sizce?
Hayır. Ya benim tahminim, tabii ki bunu bir analiz olarak söylüyoruz. Elimizde bunun bir şeyi yok, hani belgesi olmaz. Erdoğan büyük bir olasılıkla seçimlerden önce bir sürü güç merkezine kendisini desteklemeleri ve kendisi lehine politikalar izleyeceğini sözünü verdi ve bunun hepsini birden yerine getirmesi mümkün değil. O yüzden de bir sürü yer Erdoğan'a karşı tavır almaya başladı. Ya bir de tabii siyasetin kuralıdır. Yani zayıfladıkça daha çok zayıflarsınız. Şimdi Erdoğan Avrupa Parlamentosu çok sert bir rapor yayınladı. Biden deyim yerindeyse Erdoğan'a yüz vermiyor. Körfez, yani günlük deyimle sevmiyorum ama hani böyle neredeyse fırça çekiyor. Yani beklediği para bir türlü Körfez'den gelmiyor. Putin'le görüştü. Putin'le görüşme iyi geçmedi. Şimdi batıdan itildikçe Türkiye, Erdoğan bunun farkında değil herhalde. Belki de bunu toparlamaya çalışıyor. Batıdan itildikçe Rusya ve Körfez, Orta Doğu'da da aslında zayıflıyor. Türkiye'yi güçlendiren şeydi aslında Batı bağlantısı. Çünkü hiçbir zaman Rusya ile ilişkileri Batı ile ilişkileri gibi olmaz Türkiye'nin. Yani kurumsal olarak, iktisadi olarak, finansal olarak, insani bağlar olarak. Yani Rusya ile ilişkilerin hep bir sınırı vardır. O sınırı aşamıyor Türkiye. O yüzden de bu Batı ile ilişkileri aynı anda hem Avrupa ile hem şeyle Amerika ile ilişkilerin iyi gitmemesi, zaten benim tahminim böyle bir Türkiye'yi tercih ediyor dünyada. Yani kırılgan, biraz da bir dışlanmış ve iktisaden güçlü olmayan bir Erdoğan yönetimi herkesin sanırım daha çok işine geliyor.
Hocam peki şunu da sormak istiyorum. Siz az önce Erdoğan'ın genel olarak temaslarıyla alakalı bir çerçeve çizdiniz. Bir yandan Doğu'yla, bir yandan Batı'yla bir diyalog çift taraflı sürdürülmeye çalışılıyor. Ancak iki tarafta da farklı gerilimler patlak veriyor zaman zaman. Erdoğan'ın bu stratejisi, bu iki tarafa da yakın olmak, iki tarafı da dengede tutma stratejisi sizce sürdürülebilir mi?
Doğrusunu isterseniz bu yeni bir strateji değil. Yani Türkiye, yani 100 yıllık Türkiye tarihinde en az iki kere uygulandı. Eğer iyi uygularsanız, aslına bakarsanız günümüzde, yani şu anki veri koşullar altında söylüyorum. Yoksa ben hani Türkiye'nin böyle şu anki dış politikası benim hani dünya görüşümü yansıtan bir dış politika değil. Ama şu anki koşullar altında Türkiye kapitalist bir ülke, Batı sistemi içinde yer alıyor. Pekala. Dünyada bir sürü ülke, Mısır'da dahil, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan vesaire. Hani dünyadaki bu dönüşümü görüp güç merkezleriyle eşit mesafeli ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Ben yıllardır bunu iddia ediyorum. Hani bunu en kötü yapanlardan biri Erdoğan oldu. Yani bir dengeleme siyaseti yürüteceğim derken o siyasetin tutsağı haline geldi. Yani Rusya'ya bağımlı oldu. Amerika'ya bir şekilde bağımlı oldu. Ya Avrupa ile ilişkileri yalnızca ve yalnızca burada göçmenleri tutmak ve enerji geçiş hattı olmakla sınırlandı. Yani bu Türkiye'ye fayda sağlayan bir siyaset olmadı. Erdoğan iktidarda tutan bir siyaset oldu. Ama Türkiye'ye, yani Türkiye'de çalışan kesimler, Türkiye'nin geniş kitleleri falan, bize bunun bir faydası yok. Hatta izolasyonun zararları da oldu doğrusu isterseniz.
Peki hocam, siz az önce Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin de bir konuşma yapmıştınız. Ben de şuraya girmek istiyorum. Türkiye'den bu, Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin Türkiye'den kopma gayreti içerisindeler. Biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz dedi. Öte yandan önceki süreçte de Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin önünü açın, biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım gibi açıklamalarda bulunmuştu. Yani aslında hem bir Avrupa Birliği'ne girme isteği vardı öncesinde, şimdi ise de Avrupa Birliği'ne çekilmiş bir rest de görüyoruz biz aslında. Bu rest başarılı bir sonuca elverişli mi? Ya da Erdoğan ve Türkiye Avrupa Birliği olmadan, Avrupa olmadan yoluna devam edebilir mi?
Yani Erdoğan şu an böyle herhangi bir dünyadaki güç merkezine rest çekecek pozisyonda güçte değil. Yani ne yapacak? Avrupa Birliği'ne karşı elindeki en güçlü araç sığınmacılar. İşte Yunanistan'da duvar çekmeye başladı. Yani Erdoğan'ın bu arada bunu bir koz olarak kullanması, bunu araçsallaştırmasından rahatsız oldukları için. Ama en son noktada tabii ki Erdoğan iktidarından memnunlar bir sürü açıdan. Başta sığınmacıları burada tuttuğu için ve bu önemli Avrupa açısından baş ağrısından onları kurtardığı için. Erdoğan konu çok tutarsız ama yani tutarsızlık Erdoğan siyasetinin özü zaten. Yani giderken yolları ayırabiliriz dedi. İşte New York'taki konuşmasında Avrupa Birliği ile yeni bir açılım yapmak istiyoruz gibi laflar etti falan. Yani şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nden kopamaz. Avrupa'dan zaten kopamaz. Türkiye'deki yatırımların en büyük kaynağı Avrupa'dan. Yani hem doğrudan yatırımlar hem finans hem Türkiye ihracatının çok önemli bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. İstikrarlı bir pazar, yani mesela Orta Doğu pazarı her zaman öyle olmuyor falan. Dolayısıyla da yani Avrupa'dan kopmasına imkan yok. Avrupa'dan kopan bir ülke, yani şu an mesela Gümrük Birliği'nden çıksa Uzak Doğu firmaları Türkiye'deki fabrikaları kapatırlar. Çünkü Gümrük Birliği avantajı nedeniyle buradalar falan. O yüzden de Orta Doğu'da da Türkiye'nin bir değeri kalmaz. Türkiye'yi önemli ve değerli kılan şey Orta Doğu'da Avrupalı gibi olan bir ülke olması. Yani cazip kılan, yoksa Türkiye Ürdün gibi olsa, var zaten böyle ülkeler Orta Doğu coğrafyasında. Yani bir Tunus olsa falan. Türkiye'yi önemli ve cazip kılan hem halkları gözünde hem de aslında devletler seviyesinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman, Orta Doğu ülkelerine komşu ama Batı kurumlarına üye, işte Erdoğan'ın bütün çabalarına rağmen hala seküler, bir orta sınıf olan, belli bir sanayileşme kapasitesi olan ve kurumsal olarak Orta Doğu, Batı'ya bağlanmış bir ülke olması. Yani bu cazip zaten. Türkiye'yi dünyada da değerli kılan özelliği bu. Şimdi buradan koparıp Türkiye tam bir Orta Doğu ülkesi, yani toplumsal olarak daha fazla muhafazakarlık, daha fazla İslamcılaşma, daha fazla Araplaşma yaparsınız, yani gerçekleştirirseniz, yani Türkiye'yi sıradan bir Orta Doğu ülkesine çevirirsiniz. O zaman Türkiye'nin bir cazibesi kalmaz. Bunu herkes biliyor aslında bakarsanız. O yüzden de Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden kopmak gibi bir hedefi hiç yok Erdoğan'ın. O olamaz da, şu anki yapısal koşullar nedeniyle olamaz.
Peki hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyarette gerek liderlerle görüşme açısından, gerek ekonomik beklentilerin karşılanması açısından, gerekse siyasi diyaloglar açısından istenilen sonuçların alınamadığını görmüş olduk. Peki önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dış politikası sizce nasıl bir yöne evrilecek?
Büyük bir değişim yapamaz. Bunu seçimlerden sonra da söyledim. Zaten bu değişim 2021'den itibaren yapıldı. Yani rotayı yavaş yavaş Batı'ya kırmaya başladı Erdoğan. İşte İsrail'le uzlaşması, Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Mısır'la uzlaşmaya çalışması, hatta Yunanistan'la uzlaşması, Ermenistan'la açılım yapması falan. Bunlar hep Batı'ya verilmiş mesajlardı. Yani biz Batı dünyasında yer almak istiyoruz. Yani Rusya'yla bizim önemli bir komşumuz. Yani Rusya'yla işbirliği yaparız. Arada Çin'i söylüyor. Yani Çin'le, bakın, Çin'e de yaklaşabiliriz. Onu bir koz olarak kullanmaya çalışıyor ama çok etkili değil. O yüzden de dış politikada önemli bir, radikal bir değişiklik olmayacak. Hani onu yapabilecek kapasitesi de yok. Şu an zaten dış politikada, şöyle tamamlayayım. Dış politikada da manşet olsun. Dış politikada kontrol zaten Erdoğan'ın elinde değil. Erdoğan açılım yapmak istiyor, yakınlaşmak istiyor. Ama Türkiye'nin muhatapları Erdoğan'la yakınlaşmak istemiyor daha fazla.
Hocam çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor İlhan Uzgelli, Amerika ziyaretinin detaylarını konuştuk. Erdoğan Amerika'dan beklediğini bulabildi mi? Umduğunu alarak Türkiye'ye döndü mü? Bunları değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.